Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Benjamin Hardy'nin Willpower Doesn't Work adlı kitabı. Kişisel gelişim ve üretkenlik alanında değişimin temel aracının irade gücü olduğu varsayımına karşı çıkar. Hardy'ye göre insanlar çoğu zaman hedeflerini yeterince istemedikleri için değil, günlük çevreleri eski davranışlarını kolaylaştırdığı için ulaşamaz. Kitabın amacı öz denetimi sürekli zorlayan bir mücadele yerine doğru davranışı doğal ve varsayılan seçenek haline getiren koşullar kurmayı açıklamaktır. Yazar, psikoloji alanındaki fikirlerden ve pratik örneklerden yararlanarak fiziksel alanların, dijital araçların, sosyal çevrenin, rutinlerin ve taahhütlerin kararlarımızı nasıl biçimlendirdiğini inceler. Bu yaklaşım özellikle yoğun iş hayatında telefon bildirimleri, düzensiz çalışma düzeni ve sürekli seçenek bolluğu yaşayan okurlar için somut bir çerçeve sunar. Kitap, iradeyi tamamen yok saymaz fakat onu son anda başvurulacak sınırlı bir kaynak olarak konumlandırır. Asıl vurgu, hedefle çatışan unsurları azaltmak, destekleyici tetikleyiciler kurmak ve kişiyi gelişmeye zorlayan çevreleri bilinçli biçimde seçmektir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak irade gücünü ana çözüm saymak, sürekli iç çatışma yaratır. Hardy'nin çıkış noktası nettir. Bir davranışı her gün zorla sürdürmek zorunda kalıyorsanız, sisteminiz o davranışı desteklemiyordur. İrade gücü, açlık, yorgunluk, stres, dikkat dağınıklığı ve gün içinde verilen çok sayıdaki karar karşısında zayıflayabilen bir kaynak gibi ele alınır. Akşam saatlerinde sağlıklı beslenme, odaklanma ya da ekran kullanımını sınırlama kararlarının bozulması yalnızca karakter eksikliği olarak yorumlanmamalıdır. Gün boyu birikmiş seçim yükü ve erişilebilir cazibeler de sonucu belirler. Kitapta bu durum, hedefler arasındaki iç çatışmayla ilişkilendirilir. Kişi hem kısa vadeli rahatlığı hem de uzun vadeli hedefi aynı anda ister. Örneğin çalışırken telefona bakmamak için kendini sürekli durdurmak, telefonun görünür ve erişilebilir olduğu bir düzenin maliyetidir. Hardy, bu durumda daha fazla direnç geliştirmeyi değil, çatışmanın kaynağını azaltmayı önerir. Ancak kitabın başlığı, iradenin hiçbir işlevi olmadığı şeklinde okunmamalıdır. Ani bir tepkiyi yönetmek ya da yeni bir düzeni başlatmak için öz denetim gerekebilir. Yazarın asıl itirazı, kalıcı dönüşümü yalnızca günlük kahramanlığa bağlamaktır. Bu nedenle okuru, başarısızlıklarını kişisel kusur diye etiketlemek yerine, tekrar eden davranışı üreten koşulları incelemeye davet eder. İkinci olarak, çevre, fiziksel alanın ötesinde davranışın görünmez altyapısıdır. Kitapta çevre, yalnızca ev ya da ofis düzeni anlamına gelmez. İnsanların birlikte vakit geçirdiği kişiler, kullandığı dijital platformlar, alışkanlıklarını tetikleyen saatler, verişebildiği seçenekler ve içinde bulunduğu kültürel beklentiler de çevrenin parçasıdır. Bu geniş tanım önemlidir. Çünkü davranışlar çoğu kez niyetlerden önce bağlam tarafından yönlendirilir. Masada açık duran sosyal medya sekmeleri dikkatli çalışmayı zorlaştırır. Evde sürekli bulunan yüksek kalorili yiyecekler, beslenme kararını gün içinde tekrar tekrar sınar. Hedefi küçümseyen ya da eski alışkanlığı normalleştiren bir sosyal çevre de değişimi pahalı hale getirir. Buna karşılık, istenen davranışı görünür, kolay ve sosyal olarak desteklenen hale getiren düzenler, kişinin lehine işler. Hardy'nin yaklaşımı, çevrenin insanı otomatik olarak belirlediğini söyleyen edilgin bir anlayış değildir. Temel iddia, çevrenin bilinçli biçimde tasarlanabileceğidir. Örneğin odaklanma isteyen biri, çalışma alanından dikkat dağıtıcı nesneleri ve dijital uyarıları çıkarabilir. Yaratıcı düşünme için sürekli aynı rutinde kalmak yerine, kısa süreli mekan değişiklikleri planlayabilir. Türkçe çalışma kültüründe sık rastlanan, her an ulaşılabilir olma beklentisi de, bu açıdan değerlendirilebilir. Sınırlar koymak bireysel bir kapris değil, derin çalışma için çevresel bir düzenlemedir. Kitap, davranışı niyet ile ortamın ortak sonucu olarak görmesiyle öne çıkar. Üçüncü olarak, varsayılan seçenekleri değiştirmek doğru kararı kolaylaştırır. Hardy'nin en uygulanabilir önerilerinden biri, karar anındaki varsayılan seçenekleri hedefle uyumlu hale getirmektir. İnsanlar her durumda en iyi seçeneği uzun uzun hesaplamaz. Çoğu zaman en yakın, en görünür, en az çaba gerektiren seçeneğe yönelir. Bu yüzden davranış değişimi, doğru tercihi erişilebilir kılma ve yanlış tercihi zahmetli hale getirme işidir. Düzenli yazmak isteyen birinin çalışma dosyasını, notlarını ve gerekli araçlarını önceden hazırlaması basit ama etkili bir örnektir. Buna karşılık, telefonun başka odada tutulması, dikkat dağıtan uygulamalardan çıkış yapılması ya da gereksiz bildirimlerin kapatılması, odak kaybının önündeki sürtünmeyi arttırır. Kitap ayrıca hedefle çatışan unsurları kaldırmaya özel önem verir. Bu yaklaşım sadece cazibeye direnmekten daha güvenilir olabilir. Çünkü kararın verildiği anda pazarlık alanını daraltır. Sağlıklı yemek planının alışveriş listesiyle desteklenmesi, çalışma zamanında eğlence sitelerine erişimin sınırlandırılması ya da gereksiz harcamayı teşvik eden kayıtlı ödeme bilgilerinin kaldırılması aynı mantığa dayanır. Buradaki mesele mükemmel bir yaşam alanı kurmak değildir. Her hedef için en sık bozulan karar noktasını bulmak gerekir. Ardından o noktada istenen seçeneği kolaylaştıran, istenmeyeni ise zorlaştıran küçük bir tasarım yapılır. Hardy, büyük hedeflerin çoğu zaman bu küçük varsayılanlar üzerinden sürdürülebilir hale geldiğini savunur. Dördüncü olarak, tetikleyiciler ve zorlayıcı işlevler niyeti somut eyleme bağlar, kitabın ikinci önemli uygulama alanı. Niyetin tek başına yeterli olmadığını kabul eden yapısal araçlardır. Hardy, öz sabotajı azaltmak için tetikleyicilerden ve zorlayıcı işlevlerden yararlanmayı önerir. Tetikleyici, belirli bir durumda hangi davranışın yapılacağını önceden hatırlatan işarettir. Eğer iş günü bittiğinde bilgisayar kapanacak ve ertesi günün ilk görevi not edilecekse, günün dağınık biçimde sürmesi daha az olasıdır. Bu mantık, eğer bu olursa şunu yaparım biçimindeki önceden verilmiş kararlarla da uyumludur. Zorlayıcı işlev ise yalnızca hatırlatmaz. Kişiyi bir taahhüdün sonuçlarıyla karşı karşıya bırakır. Takvime konmuş bir çalışma oturumu, bir hesap verebilirlik ortağı, önceden ödenmiş bir eğitim ya da herkese duyurulmuş teslim tarihi buna örnek olabilir. Amaç baskıyı romantikleştirmek değildir. Amaç, gelecekteki kararsız anlarda hedefe dönmeyi kolaylaştıracak bir yapı kurmaktır. Hardy, insanın mevcut koşullara uyum sağlama kapasitesini vurgular. Bu nedenle zorlayıcı işlevler ulaşılması istenen kimliğe uygun talepler yaratabilir. Yine de bu araçlar dikkatli seçilmelidir. Aşırı sert, gerçekçi olmayan ya da kişinin kaynaklarını hesaba katmayan taahhütler fayda yerine tükenme yaratabilir. Kitabın sağlam tarafı, taahhüdü soyut motivasyonun yerine koymaması, onu çevre tasarımının bir parçası saymasıdır. Son olarak, gelişim için hem zorlayıcı hem yenileyici ortamlar gerekir. Hardy, değişimi destekleyen çevrelerin yalnızca yüksek talep ve baskı üretmesinin yeterli olmadığını belirtir. Kitapta zorlayıcı ortamlar ile yenileyici ortamlar arasında bir denge kurulur. Zorlayıcı ortam, kişiden mevcut kapasitesinin üzerinde bir performans, yeni beceri ya da daha güçlü bir sorumluluk talep eden koşuldur. Yeni bir proje üstlenmek, yetkin insanlarla işbirliği yapmak veya net bir teslim tarihine bağlanmak bu tür bir etki yaratabilir. Kişi şartlar gerektirdiğinde becerilerini geliştirmeye yönelir. Fakat sürekli baskı altında kalmak, dikkat ve enerji kaynaklarını tüketebilir. Bu nedenle dinlenme, mesafe alma, doğayla ya da farklı bir mekanla temas kurma gibi yenileyici ortamlar da düşünme kalitesini korur. Yazarın ortamları değiştirme önerisi burada anlam kazanır. Aynı masa, aynı ekran ve aynı sosyal çevre zamanla otomatikleşmiş tepkileri güçlendirebilir. Kısa bir mekan değişikliği, planlı bir mola veya çalışma biçimini yenilemek hem dikkat tazeler hem de sorunlara farklı açıdan bakmayı sağlar. Bu fikir, sürekli meşgul olmayı verimlilik sayan yaklaşımlardan ayrılır. Hardy'nin modeli büyümenin talep gerektirdiğini kabul eder ancak toparlanmayı da sistemin zorunlu unsuru sayar. Böylece çevre tasarımı, yalnızca daha çok çalışma planı değil, performans ile yenilenme arasındaki ritmi düzenleme işi haline gelir. Sonuç olarak, willpower doesn't work, alışkanlık değiştirmekte zorlanan, odaklanma sorunu yaşayan, hedeflerini sık sık erteleyen ya da çalışma düzenini yeniden kurmak isteyen okurlar için uygundur. Özellikle girişimciler, profesyoneller, öğrenciler ve aile hayatıyla yoğun dijital yaşam arasında sınır koymaya çalışan kişiler, kitaptaki çevre tasarımı yaklaşımını yararlı bulabilir. Okurun kazanacağı temel pratik fayda, başarısız bir davranışı yalnızca irade eksikliği diye yorumlamak yerine, o davranışı kolaylaştıran koşulları teşhis etmeyi öğrenmesidir. Böylece telefon, yiyecek, takvim, çalışma alanı, sosyal çevre ve önceden verilmiş taahhütler daha bilinçli biçimde düzenlenebilir. Entelektüel düzeyde ise kitap, bireysel sorumluluğu reddetmeden, davranışın bağlama ne kadar bağlı olduğunu hatırlatır. Bu yönüyle kişisel gelişim alanındaki daha disiplinli ol çağrısından ayrılır. Hardy'nin ayırt edici tezi, kişinin kendini her gün daha sert denetlemesi değil, hedefe uygun davranışın en kolay yol haline gelmesidir. Kitap bazı okurlara çevresel kontrol konusunda fazla iddialı veya insan motivasyonunun karmaşıklığını yeterince ayrıntılandırmayan bir çalışma gibi gelebilir. Her koşul kişinin denetiminde değildir ve duygusal, ekonomik ya da sağlıkla ilgili engeller yalnızca masa düzeniyle çözülemez. Buna rağmen eser, soyut motivasyon tavsiyeleri yerine somut düzenlemelere yönelmesiyle değer taşır. Okur için en iyi kullanım biçimi, kitaptaki bütün önerileri bir anda uygulamak değil, en çok zorlandığı tek davranışın çevresini dikkatle yeniden tasarlamaktır. Destek olmak isterseniz, Benjamin Hardy kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.